Ayrım 4.
İşte tam o sırada Ihlamur Vadisi'nden koruya uzanan yola yakın ağaçların arasında üç delikanlı belirdi. Başlarında fes, ayaklarında çizme, mintanlarının düğmeleri açık, sırtlarında yelek, üçü de birbirinden yakışıklı, 18-20 yaşlarında gençlerdi bunlar. Kızlar birdenbire ne yapacaklarını şaşırdılar, onlar daha yüzlerini saçlarını örtmeye alışmış değillerdi. Abdülmecid'in sarayındaki rahatlığı Feriye sarayındaki gençler de sürdürüyorlar ve örtünmeye heves etmiyorlardı. Delikanlılar çekinmeden kızlara yaklaştılar. Kızlar da öyle hiç baskına uğramış havada değillerdi. Kızlardan biri, "Aa Necip abi," dedi, "kaç yıl oldu seni görmeyeli, ne kadar büyümüşsün ama hiç değişmemişsin." "Aa sen miydin nazik misal, az daha tanıyamayacaktım, ne kadar güzelleşmişsin. Oh, sarayın bütün güzelleri bir araya gelmiş, tatlı tatlı eğleniyorsunuz. Necip abi, sana arkadaşlarımı tanıtayım. Mediha, Şebi Sefa, Neşedil, Şevkiyar." "Çok memnun oldum. Benim arkadaşlarım da Hüsrev ve Yusuf." "Aa, biz de çok sevindik. Birbirimizden kopmayalım artık." Tam o sırada uzaktan Verdi Cenan kadının sesi duyuldu. "Kızlar neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Hadi gelin artık." "Geliyoruz efendim." Mediha'nın heyecandan yüreği ağzına gelmişti. Kalbi güm güm atıyordu. Yanakları al al olmuştu. Delikanlılar, "Biz kaçıyoruz öyleyse," deyip ağaçların arasında kayboldular. Kızlar şaşkına dönmüşlerdi. Ihlamur kasrına doğru ilerlerken Mediha nazik misale, "Nazik, anlatsana," dedi, "kim bu Necip? Nereden tanıyorsun?" "Canım, hani meşhur Abdurrahman Sami Paşa vardır ya, şair, eski marif nazırı, onun en küçük oğlu. Necip'in annesi Sümbül Beha hanımefendi annemin arkadaşıydı. Necip benden 2 yaş büyüktür, yani şimdi 18 yaşında olmalı." Ihlamur korusundaki bu hiç umulmadık karşılaşma Mediha'nın yaşamına yön veren ve yazgısını belirleyen bir olay oldu. Mediha'nın gözleri artık hiç kimseyi görmüyor, kafası işlemiyordu. Bu çılgınca bir tutkuydu. Ama ne yapabilirdi? Necip'i bir daha nasıl görebilirdi? Ona aşkını ve duygularını nasıl anlatabilirdi? Bunun hiç çaresi yoktu. Kimin aracılığını isteyebilirdi? Hiç kimsenin. Dertlerini hiç kimseyle paylaşamıyordu. Ama Feriye Sarayı'ndaki arkadaşları onun günlerce ve haftalarca süren bu durgun ve üzgün durumunu görünce Mediha'yı sıkıştırmaya çalıştılar. Onunsa ağzını bıçak açmıyordu. Kızlar Mediha'ya takılıyor ve onun karşısına geçip zaman zaman hep bir ağızdan maniler söylüyorlardı. "Her gece rüyam sensin, Necip'im aşkım sensin, ben sana kalp olmuşum, ahretim dünyam sensin. Gümüş suyum tastadır, çiçeklerim hastadır, Necip Bey çok uzakta, Mediha çok yastadır. Mavi tesbih maşallah, Necip benim inşallah, hünkâr izin verirse kavuşuruz inşallah." Kızların bu acımasızca şakaları Mediha'yı deli ediyor ve suratını asıp oturuyordu. Oysa çevresindeki büyükler ona, "Derdini saklayan derman bulamaz, devasız dert olmaz, dertsiz kul olmaz. Üzme canını, derdini veren dermanını da verir. Dert ağlatır, aşk söyletir. Derdini söyleyen devasını da bulur," demişlerdi. Mediha arkadaşlarından beklediği ilgiyi göremeyince içini en sevdiği cariyelerden Nergis Nihal'e döktü. Nergis Nihal kendisinden 10 yaş büyüktü. Mediha'yı gözleri dolarak dinledikten sonra, "Sultanım, size bir aşk büyüsü yaptıralım," dedi. Bir erkeğin kendisine aşık olması için kızların, kadınların yapacakları 100 çeşit büyü vardı. Nergis Nihal aklına gelen aşk büyülerini teker teker Mediha'ya anlattı. Bunların pek çoğunun yapılmasına hiç mi hiç olanak yoktu. İşte bazıları: "Beğendiğin adam sana aşık olsun diye 7 kemik parçası üzerine bir dua yazıp onu bir erkek köpeğe yedireceksin. Kolay mı duaları kemik parçalarının üzerine yazıp erkek köpeğe yedirmek? Feriye Sarayı'nda köpeği nerede bulacaksın? 40 bakla alacaksın, bunların 10 tanesinin üzerine Ya Hannan yazacaksın, 10 tanesinin üzerine Ya Mennan, 10 tanesinin üzerine Ya Deyyan. Sonra kalan 10 baklanın üzerine de Ya Sultan yazacaksın. Her bir baklayı okuyup üfleyip ocağa atacaksın. Sami Paşazade Necip benim aşkımdan yansın, nice bunlar yanarsa diyeceksin. Zavallı Medihacık nereden bulsun baklaları, nasıl yazsın duaları? Bir meyve ya da tatlıyı eline alacaksın. Bin kere elvedud diye okuyup üfleyeceksin. Sonra da o tatlıyı aşık olduğun erkeğe yedireceksin. Bul da Necip'i tatlıyı yedir bakalım. Üç pamuk çekirdeğinin üzerine birer Yasin suresi okuyup üfleyeceksin. Sonra da o çekirdekleri aşık olduğun gencin evinin kapısının eşiğine gömeceksin. Kim götürecek o pamuk çekirdeklerini Sami Paşa'nın kapısının eşiğine? Sevdiğin erkeğin donundan bir parça bez kopartacaksın. Onun üzerine bir tılsım yazacaksın. Delikanlı yüz yerinden zincirle bağlı olsa bile bunları kopartıp sana gelecek. İyi de Mediha Necip Bey'in donunu nereden bulsun? Eline bir incir alacaksın. O incirin üzerine Ya Beduh Azamet diye başlayan bir dua okuyacaksın. Sonra da bu inciri Necip Bey'e yedireceksin. Ne kolay. Necip Bey'in saçından 7 kıl alacaksın. Belirli bir duayı o kılların üzerine okuyacaksın. Necip mutlaka deli olacak. Bir kuru üzüm üzerine belirli bir duayı okuyup o üzümü Necip Bey'e yedireceksin. Daha kolayı da var. 41 tane yeşil biberin üzerine 41 kere ihlas okuduktan sonra bunları bir şişeye dolduracaksın. Şişeyi de bir ateşe atacaksın. Şişe 7 gece ateşte kalacak. Necip Bey de aşkından deli olacak. Eğer 41 yeşil biber bulamazsan bir eşeğin nalına bir tılsım yazacaksın. Sonra nalı ateşe atacaksın. Necip Bey sana olan aşkından cayır cayır yanacak. Eline bir tarak alacak ve bunun üzerine bir tılsım yazacaksın. Sonra da o tarağı bir gavur mezarlığına gömeceksin. Tarak mezarlıkta tam 3 gün duracak. Fazla kalırsa sevdiğin adamın başına bir felaket gelebilir. 3 gün dolar dolmaz tarağı mezarlıktan kendin çıkartacak ve onunla kendi saçlarını tarayacaksın. Mediha büyük bir ilgi ve heyecanla bu büyü reçetelerini dinledikten sonra "Benim canım Nergis Nihal'im," dedi. "Ben bunların hiçbirini yapamam." Nergis Nihal de "Benim tatlı sultanım," dedi. "El için ağlayan iki gözden olur." "Evet, ben de zaman zaman öyle düşünüyorum. O bir sağanaktı, geldi geçti, olmuşu da bu kadar, olacağı da bu kadar diyorum ama olmuyor. Su bulanmayınca durulmaz." Günler, aylar geçiyor, Mediha büsbütün içine kapanıyordu. Birkaç gün sonra Kurban Bayramı'ydı. Mediha'nın yine hiç neşesi yoktu. Oysa bütün saray halkı bayrama hazırlanıyordu. Verdi Cenan hemen o gün kızına, "Medihacık," dedi, "ne olur biraz yüzün gülsün artık. Bak öbür gün seni Dolmabahçe Sarayı'na götüreceğim. Muayede salonunun üst katından, kafes arkasından töreni ve bayram tebriklerini izleyeceğiz." "Peki kimler gelecek hünkârın bayramını kutlamaya?" "Başta sadrazam, serasker, bütün muşirler, nazırlar, vezirler, paşalar, şeyhülislam, valiler, herkes herkes. Tabii büyük erkek çocuklarını da birlikte getirecekler." Mediha'nın birden gözleri parladı. "Peki Abdurrahman Sami Paşa da gelecek mi?" "Gelir elbette, neden gelmesin? Yanına büyük oğlu Supi Paşa'yı, Necip Bey'i ve öteki çocuklarını alıp öyle gelir. Her bayram öyle olur." Bu sözler üzerine Mediha'nın içini bir bayram sevinci doldurdu. Demek ki Necip'i kafes arkasından bile olsa bir kez daha görebilecekti. Yaklaşık bir yıldan beri ilk kez gözlerinin iç gülüyordu. Verdi Cenan kadın, "Hadi Medihacığım, sen de hazırlıklara başla öyleyse," dedi. Bütün saray halkı bayrama hazırlanıyordu, daireler boşaltılıp temizleniyor, yerler siliniyor, cilalanıyor, tozlar alınıyor, yeni elbiseler dikiliyor, bahçede salıncaklar kuruluyor, saçlar yapılıyordu. Bütün sultanlar, kızlar, cariyeler, harem ağaları büyük bir telaş içindeydiler. Sonunda bayram sabahı gelip çattı. Padişah Abdülaziz'in sabah erkenden bayram alayıyla camiye gitmesi gerekiyordu. Feriye Sarayı'ndaki kadınlar da arabalara binerek alayın geçeceği yolların üzerinde sıralandılar. Alayı görmek için halk dizi dizi kaldırımlarda bekleşiyordu. "Padişahım çok yaşa" sesleriyle alay karşılandı. O sırada bütün kadınlar da Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesine yöneldiler. Kapıda harem ağaları kendilerini selamlıyordu. İç kapıda da ketuda kadın, katibeler, teşrifatçı kalfalar, öteki saraylardan, konaklardan, köşklerden ve yalılardan gelenleri karşılayıp üst kata çıkardılar. Pertevniyal Valide Sultan, Abdülaziz'in baş kadını Dürrinev kadın, ikinci kadın Hayrandil kadın, üçüncü kadın Edadil kadın, dördüncü kadın Nesrin kadın, Gevher kadın, hünkârın küçük kızları Saliha Sultan, Nazime Sultan, Emine Sultan, Pertevniyal Sultan'ın kendi kızı gibi sevip büyüttüğü Meyyale, haznedar ustalar ve kızlar ağası gelenleri selamlıyorlardı. Muayede salonundaki törenin başlaması beklenirken sultanlar, kadınlar ve kızlar birbirleriyle dostça ilişkiler kurup konuşuyorlardı. Mediha da kendi yaşına en uygun gelen Meyyale ile uzun uzun sohbet etti. Bir süre sonra muayede salonunda tebrikler başladı. Hünkâr salonun dibindeki tahtında oturuyor ve Muzika-i Hümayun çeşitli havalar çalıyordu. Sarayın kadınları kafeslerin arkasında merakla töreni izliyorlardı. Önce nazırlar, paşalar, devletin üst kademelerindeki görevliler gelip padişahın eteğini öptüler. Onları Şeyhülislam, Rum ve Ermeni patrikleri ve hahambaşı izledi. Arkadan sefirler, hünkâr yaverleri ve paşazadeler sıraya girdi. Onların arasında Necip de vardı. Mediha heyecandan bayılacaktı az daha. Necip resmi giysilerle ne kadar da hoş bir erkek olmuştu. İşte düşlerindeki erkek şimdi muayide salonundaydı. Mediha'nın içinden Necip Bey, Necip sizi seviyorum, çok seviyorum, size deli oluyorum diye haykırmak geliyordu, kendini güç tuttu. Tören sona erince kadınlar gördüklerini büyük bir heyecanla birbirlerine anlatmaya başladılar. Ne çok şey görmüşlerdi, anlatılacak ne çok görüntü vardı. Bir süre sonra hünkârın hareme geleceği bildirildi. Muzika selam havasını çalmaya başladı. Hünkârı kapıda ikinci haznedar karşıladı. Elindeki asayı havaya fırlatarak padişahı selamladı ve sonra salondaki konuklara dönerek "Efendim," dedi, "teşrifi şahane oldu. Buyurunuz tebrike." Herkesin kendi dairesine göre sıraya girdiği görülüyordu. Başkatibe sultanları ve kadınları teker teker hünkâra tanıtıyordu. Abdülaziz de her biriyle ayrı ayrı ilgilenmekten, hatır sormaktan geri kalmıyordu. Sıra Mediha'ya gelince, "Rahmetli büyük biraderim Abdülmecid'in son çocuklarından biri demek ki sensin. Büyümüş, güzelleşmişsin. Bir derdin olursa valideme ilet. Ben seninle her zaman amcan olarak ilgileneceğim," dedi. Mediha'nın hünkârdan ya da Pertevniyal Valide Sultan'dan isteyeceği tek şey vardı ama bunu söylemenin hiç sırası ve yeri değildi. Teşekkür etmekle yetindi. Tören bittikten sonra sultanlar kendi dairelerine çekildiler. Dışarıda zurnalar, davullar çalınıyor, köçekler, çengiler oynuyor ve saray halkı çılgınca eğleniyordu. Bu bayram töreni Mediha'yı çok mutlu etmişti. İçi içine sığmıyordu. Demek ki Necip'i böyle bayramdan bayrama görme olanağı olacaktı. Ama bu hiç yeter miydi? Ne yapıp yapıp buna bir çözüm bulmalıydı. Tek şey istiyordu, bu kadınlar sarayından kurtulup Necip'le bir yuva kurmak, onun karısı olmak, kendini onun kollarına bırakmak. Bunu istemeye hakkı yok muydu? O bir padişah kızıydı. Abdülmecid sağ olsa bunu pekala kendisine anlatabilir. O da kızının bu isteklerini ve duygusunu çok doğal karşılardı. Babasının ne kadar ince ve zarif bir insan olduğunu bütün saray kadınlarından duymuştu. Hele annesi Gülüstü, sağ olsaydı kızını mutlu etmek için neler yapmazdı. Ne kötü bir yazgısı olduğunu düşündü. Babasını tam 5 yaşındayken yitirmişti, annesini de 8. Şimdi kendisini ne kadar kimsesiz hissediyordu. Analığı verdi Cenan Hanım'a, bir türlü duygularını anlatma gücünü kendinde bulamıyordu. Ama ileride mutlaka bir gün bunları anlatacak ve bu kadınlar zindanından kurtulacaktı. Aradan 10 ay daha geçti. Bir bayram daha geldi. Yine Dolmabahçe'nin muayide salonunda bir bayram töreni. Yine aynı insanlar ve yine düşlerinin erkeği Necip salonda. Daha sonraları bir bayram, bir bayram daha. Yine üst kattaki kafeslerin arkasında gözleri hem mutluluktan hem kederden yaşlar içinde Mediha. Bir hünkâr kızının bu kadar kötü bir çilesi olacağı hiç akla gelir miydi? Bayramlar bayramları izledi, yıllar yılları. Mediha 20'sine basmıştı. Ama günden güne soluyor, zayıflıyor ve derdini içine atıyordu. Sarayın penceresinde saatlerce boğazın sularını ve karşı kıyılardaki yalıları, ağaçları ve martıları seyrederek gözyaşı döktüğü günler oluyordu. Bir Mayıs sabahı top sesleriyle uyandı. Bütün saray halkı uyanmış ve dışarıya fırlamıştı. Herkes telaş içinde koşuşuyor ve şaşkın gözlerle bir şeyler anlamaya çalışıyordu. Neler olduğunu harem ağalarına sordular, onlar da korku içindeydi. Az sonra yaşlı ağalardan biri, bu top sesleri dedi, padişah efendimizin devrildiğini alamettir. Ne diyorsunuz, kim devirir padişahımızı? Bunu şimdi anlarız. Bir saat sonra her şey anlaşıldı. Sadrazam Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Paşa, Bahriye Nazırı Ahmet Paşa ve eski sadrazamlardan Ahmet Mithat Paşa hep birlikte Abdülaziz'i tahttan indirip Topkapı Sarayı'na kapatmışlar, tahta da 5. Murat'ı oturtmuşlardı. Buna üzülmek mi gerekti, sevinmek mi? Sultanlar ve kızlar şaşkınlık içindeydiler. Bir amcaları tahttan indirilmiş, başka bir amcaları padişah olmuştu. Üzülmemek ellerinde değildi. Abdülaziz ve Pertevniyal Valide Sultan onlara hep saygılı davranmış, kimse mutsuz olmamıştı. Ama şimdi Sultan Murad'ın onlara nasıl davranacağı hiç bilinmezdi. Ya Feriye'den de atılırlarsa? Belki Feriye şimdi de Dolmabahçe'den atılanlara ayrılırdı. Feriye Sarayı'ndan dışarı çıkıp 15-20 dakikalık yolda olan Dolmabahçe'den haber alınmasına olanak yoktu. Yalnız harem ağaları ve zaptiyeler caddeye çıkarak gelen geçenden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Öğle üzeri durum biraz aydınlığa kavuşur gibi oldu. Dolmabahçe harem dairesi boşaltılıyor, cariyeler sokağa dökülüyordu. O akşam bazı cariyeler de Feriye'ye getirildiler. Artık hep birlikte ağlaşıyorlardı. Günler huzursuzluk ve korku içinde birbirini kovaladı. Türlü söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. 3-4 gün sonra bir sabah yine ortalıkta bir telaş, bu kez askerler, mülazımlar, yüzbaşılar geldi saraya. Yanlarında mabeyinciler de vardı. Deniz üstünde bir daire boşaltıldı. O daireden çıkan sultanlar ve cariyeler başka dairelere dağıtıldılar. Zaptiyeler bütün kadınların odalarına kapanmalarını istediler. Koridorlarda ve taşlıklarda dolaşmak yasaktı. Demek ki Feriye'ye yeni konuklar getiriliyordu. Az sonra dışarıdan araba sesleri duyuldu. Kızlar, kadınlar pencerelere üşüştüler. Öndeki arabadan askerler indi, arkadaki arabadan da iki mülazımın kollarında Sultan Aziz, onun arkasından da Valide Sultan. İkisi de perişan bir haldeydi. Kadınlar hıçkırıklarla ağlamaya başladılar. Abdülaziz pehlivan gövdesiyle başı dik, askerlerin arasından sıyrılarak sert adımlarla kapıya ilerlerken, ''Beni buraya mı hapsedeceksiniz?'' diye sordu. Mabeyincilerden biri, ''Hayır hünkârım'' dedi, ''hapsetmeyeceğiz, sadece konuk edeceğiz.'' Abdülaziz acı acı güldü. ''Konukluğun ne olduğunu ben bilirim.'' demekle yetindi. Arkadan başka arabalar da geldi, onlardan da bazı eski mabeyinciler, zabitler, kadınlar ve harem ağaları çıktı. Mediha bazılarını Dolmabahçe'deki törenlerde görmüş, tanımıştı. Hepsini boşaltılan daireye ve odalara doldurdular. Bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyordu. Demek ki Mediha amcası Sultan Aziz'le aynı sarayda yaşayacaktı. Korkunç bir şeydi bu olaylara böylesine tanık olmak. Mediha bir anda Necip'i düşündü. Acaba o, babası Sami Paşa ve kardeşi Supi Paşa da tutuklanmışlar mıydı? Ya onlara da kötü bir şeyler yapmışlarsa? 2 gün sonra sarayda yine bir telaş. Bağırışmalar, hıçkırıklar, acı acı düdük ve boru sesleri. Yine bütün kadınlar kapılarda, pencerelerde. Derken Abdülaziz'in kapatıldığı dairenin kapıları açıldı. Askerler bir sedye üzerinde Sultan Aziz'i dışarı çıkartıyorlardı. Sedyenin yanından kanlar akıyor ve Valide Sultan, ''Aslanımın canına kıydılar, oğlum öldürdü kendisini.'' diye haykırıyordu. Mediha bu olaya da tanık oldu. Avludan kadınların sesleri geliyordu. ''Boyunları altında kalsın, dişleri dudakları dökülsün, iki elleri yanlarına gelir inşallah, kalkmaz döşeklere yatsınlar. Onların da kara haberi gelir elbette, Titriye titriye toprağa girsinler. Vücutları delik deşik olsun. Tez günde yerin dibine geçerler inşallah. Yurtları yuvaları dağılsın. Zebaniler elinden kurtulmasınlar. Sonra uzun bir ölüm sessizliği. 3 aylık Sultan Murat dönemi. Daha sonra bir Eylül sabahı yine top sesleri. Bu kez de Abdülhamit'in tahta çıkışı. Bu kez padişah olan kişi Mediha'nın amcası değil, kendisinden 14 yaş büyük kardeşiydi. Birkaç ay sonra yine Dolmabahçe'nin muayide salonunda bir bayram töreni. Mediha yine üst kattaki kafeslerin arkasında. Burnu kafeslere dayalı aşağıda sevgilisini görmeye çalışıyordu. Ama Necip yoktu gelenler arasında. Sami Paşa orada büsbütün yaşlanmış, çökmüş, 80 yaşını aşmış bir ihtiyar. Supi Paşa yaşı 60'a yaklaşmış dinç bir Osmanlı paşası ama Necip nerede? Deli olacak Mediha. Ne oldu Necip'e? Mediha herkese bunu sordu. Evet, Necip ne olmuştu? Sonunda sultanların birinden bunun yanıtını aldı. Necip Bey Paris sefaretine 3. katip olarak atanmış ve oraya gitmişti. Dünyalar başına yıkıldı Mediha'nın. Feriye'ye döner dönmez bir kağıdın üzerine gözyaşlarını döke döke analığı verdi Cenan kadına şu mektubu yazdı. Her şeyimi borçlu olduğum, bana her şeyi öğreten, beni aydınlığa kavuşturan muhterem annem efendim. Kaç gündür kızım nen var hasta mısın diye bana büyük bir merhametle soruyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Ah anneciğim, vücutça benim hiçbir illetim olmadığını bilirsiniz. Fakat ne yazık ki tamam 5 yıl oluyor bir derde uğradım, çaresini bulamıyorum. Artık ne diyeyim efendim, kaderim böyleymiş. Tanrı kullarına sınırlı bir alanda dilediği gibi davranma yetkisi bağışlamıştır. Ama o yetkiyi kullanamadığımı büyük bir esef ve hayretle görüyorum. Bu nedenle de sizin aracılığınızı rica ediyorum. Çünkü sizin sesiniz başkalarınınki gibi etkisiz olmayacaktır. Demek istiyorum ki anacığım, siz Padişah Efendimiz Hazretlerini rahatsız etmekten her zaman çekinmişsinizdir. Padişahımız Efendimiz de sizi her zaman başkalarından üstün tutmuş ve size saygılı davranmıştır. Hasılı anneciğim, benim derdime ancak siz çare bulacaksınız. Benim güçsüz vücudum bu acıya ancak 5 yıl dayanabildi. Aklımsa beni ancak bu kadar idare edebildi. Öyle sanıyorum ki benim sabrım Hazreti Eyüp'ün dillere destan olan sabrına erişti. Anneciğim, efendiciğim, bu perişanlığımın sonucu olarak yok olmaktan korkuyorum. Böylece bir günah işlemiş olacağım. Bu nedenle edep çerçevesi içinde size sızlanma ve yalvarma cesaretini kendimde buldum. Benim varlığımın nedeni annem efendim. 18 Ramazan, Kerimeniz ve cariyeniz Mediha.